Ayrım 11. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 97. Yaşar komiserin anlattıklarına göre o gece karakolda yeni gelini boğarak öldürdüğünü itiraf etmiş. Çok altını vardı demiş. Yarısını istedim vermedi. Boğduktan sonra cesedi omzuna atıp bir kat aşağı indirmiş. Kendi evindeki çekyata yatırmış. Sonra gidip komşusu manavdan station arabasını ödünç almış. Bu gece apar diye mal götürmem lazım demiş. Yeni gelini madene götürüp bir çukura atmış. Polisler, madem derdin altındı, niye tecavüz ettin diye sormuşlar. Çok şaşırmış. Etmedim demiş. Vaktim yoktu. Birileri gelmeden altınları bulmam lazımdı. Evi altüst ettim ama bulamadım. Gelinin kocası o gün altınları bozdurmuş meğer. Nakliyeciymiş. Eski kamyonetin arızasından gına gelince yenisini almak istemiş. Peynirci cinayeti nasıl işlediğini anlatırken insanı korkutacak kadar sakinmiş. Her gün yaptığı ve anlatmaktan sıkıldığı bir işmiş gibi anlatıyormuş. Biri görür, huylanır diye gece yarısına kadar bekledim. Battaniyeye sardım. Omzuma attım. Belim koptu indirene kadar. Yaşar komiser, adamın aklından zoru vardı. İki tokat atıp bırakacağımızı sanıyordu diye anlattı. Başta sakindi ama kocanın altınları bozdurduğunu öğrenince çıldırdı. Peynirci gelini boş yere öldürdüğü için değil, öldürmekte geç kaldığı için çıldırmış. Maç vardı demiş. Bir gece önce televizyonda maç vardı. Yenildi pezevenkler. Yenileceklerini bilseydim seyretmezdim. O gece hallederdim işimi. Otopsiden sonra gelinin göğsüne oturulduğu için kaburgalarının kırıldığını ama tecavüze uğramadığı ortaya çıktı. Kimse inanmadı buna. İnanmak istemediler. Peynirciyi linç etmeye kalkmalarının haklı bir sebebi olmalıydı. Sadece bir kadını öldürmüş olması yetmiyordu. Gerekçeyi hemen buldular. Gerekçe bulmakta çok mahirdiler. Gelinin kocası para yedirmiş. Tecavüzü rapordan çıkarttırmış dediler. Namus meselesiydi. Göz mü yumsaydı diye konuştular. O gece bunları bilmiyorlardı. Sonra öğrendiler. Yaşar komiser anlatınca. Karşı pencerelerden televizyon ışığı geliyordu. Pehlivanın peynirciye taş atan torunları yetenek yarışmasını seyrediyorlardı. Asıl ürkütücü olan şu çocuklar dedi madenci. Az önce peynirciyi taşlayarak öldürmek istiyorlardı. Şimdi unutmuş gibiler. Mürşit, unuttular zaten dedi. Dili damağı kurumuştu. Su içti. Madenci şişeyi kaldırıp baktı. Ne kadar kalmış diye. Birer duble daha çıkar dedi. Sesinde hayatın bu olaydan önceki gibi olmasını isteyen bir sabırsızlık vardı. Ortalık sessizdi. Çıt çıkmıyordu. Işıkların çoğu sönmüştü. Avluya bakan pencerelerin ardında yaşayanlar, az önce pek de tanımadıkları bir insanı öldürmeye bu kadar yaklaşmamışlarmış gibi yataklarına girmiş, mışıl mışıl uyuyorlardı. Mürşit bu insanların uykularının kıskandırıcı olduğunu düşündü. Gamsızlıklarının delirtici olduğunu. Burada hayat denen rezalete, musibete, felakete tahammül etmek için gamsız olmak şarttı. Duygusuz olmalıydı insan. Aklı, vicdanı felç olmalıydı. Madenci birden, Ramazan boyunca selamlaştık dedi. Kimle? Peynirciyle. Tuhaf bir şey anlattı sonra. Sabahları madene giderken karşılaşıyorlarmış. Buraya geldiğinden beri, arabasını onun dükkanının önüne park ediyormuş çünkü. Peynirci onu görünce toparlanıyor, aşırıya kaçan bir saygıyla selam veriyormuş. Ramazan boyunca pek konuşmamışlar. Merhaba, merhaba o kadar. Bayramın ilk günü şehri dolaşmaya çıktığında peynirci ile bayramlaşmak istemiş ama dükkanı kapalıymış. İkinci gün açıkmış ama peynirci ortada yokmuş. Üçüncü gün uğraşmamış artık. Rastlarsam bayramlaşırım diye düşünmüş. Bütün sokakların arşınlaması yarım gün süren şehirde. Görmedik yer bırakmadığı için 2 kilo baklava alıp madene gitmeye karar vermiş. Dağlarda dolaşırım, işçilerle hoşbeş ederim demiş. Tam arabasına binecekken peynirci dükkanından çıkıp yolunu kesmiş. Abi bayramın mübarek olsun demiş, bayramlaşmışlar. Peynirci lavaşa sarılı, kötü kokulu bir peynir uzatmış. Madenci adamın ellerinin çok kirli olduğunu fark etmiş. Leğenlerinin üstünde sırtları yeşil yeşil parlayan iri sinekler uçuşuyormuş. Peyniri yenecek gibi değilmiş. Ama bayram sabahı adamı kırmak istememiş. lavaşı almış. Parasını vermek için elini cebine atmış. Ayıp ettin ama. İkram bu demiş peynirci. Madenci adamın tatmasını beklediğini görünce mecburen lavaşın ucundan ısırmış. Peynirin keskin, güzel bir tadı varmış. Damağına yapışıyormuş. Hoşuna gitmiş. Çok güzel demiş. Tuluma benziyor. Ne peyniri bu? Karnıyağlı deriz demiş peynirci. Mayalandı mıydı? Sığır işkembesine basarız. Orada 3-4 ay bekler. Tadını alır. Madenci sığır işkembesinde zamanını bekleyen bir peynir yediğini düşünmüş. Kusacak gibi olmuş. İkramlar bir süre devam etmiş. Bir sabah lavaşı yine maden yolunda camdan atmak üzere elinde tutarak arabasına binerken peynircinin arkasından seslendiğini duymuş. İkram faslı bitti diye düşünmüş. Adam haklı. Ayıp ettim. Her sabah beni besleyecek değil. Arada bir alışveriş yapmak lazım. İşçilere götürmek için peynir almak istemiş. Bana 2 kilo karnıyağlı tatsana demiş. Peynirci duymamış ya da oralı olmamış. Ne zaman çıkacak bu altın diye sormuş. Sesi sabırsızmış, sinirliymiş. Bir gözü şiddetle seyiriyormuş. Madenci, var mı yok mu onu bile bilmiyoruz daha deyince çok sinirlenmiş. Nasıl yok lan, var diyerek madencinin yakasına yapışmış. Elleri mengene gibiymiş. Öfkeden dudakları titriyormuş. Seyren gözü durmuyormuş. Hali çok ürkütücüymüş. Madencinin yalan söylediğini, altının varlığını ondan gizlediğini iddia etmiş. Toprak altın dolu diye bağırmış. Herkes biliyor, toprak altın dolu. Madenci yakasını güç bela kurtarıp arabasına binmiş, gaza basmış. Dikiz aynasından baktığında peynircinin arabanın peşinden koştuğunu görmüş. Hala toprak altın dolu diye bağırıyormuş. Altının insanı günah sürükleyen çekiciliğine kafayı takmıştı dedi. Delirmişti. Altından başka bir şey düşünmüyordu. Kibar geldi o sırada. Elinde bir kase üzüm. Pehlivan bir küfe gönderdi dedi. Müşterilere dağıtayım mı? Mürşit dağıt dedi. Kalmasın. Madenci üzümden bir tane attı ağzına. Gene aynı ekşilik. Madenci kurumuş asmaya bakıyordu. Çıplak, kuru dallar birbirine dolanmış. Tek tük koruklar üzüm olamadan salkımlarında büzüşüp kurumuştu. Asmanın dibinde, yıllardır kabartılmamış, toprak çiğnenmekten betonlaşmıştı. Mürşit kaseyi madencinin önüne itti. Bu dökülgen üzümü dedi, pehlivanın bağından. Bizim buraya mahsustur. Salkımında durmaz. Hemen tanelenir. Yemelik değil aslında. Çok ekşi. Ama rakıyla idare ediyor. Linç'in üzümünü mü yiyeceğiz dedi madenci sinirli bir havayla. Linç'i mi dedi mürşit. Şaşırdı. Gergin bir sesle açıkladı. Pehlivanın hakkını yeme. O tokadı atmasaydı polis kalabalığın elinden zor alırdı peynirciyi. Ne diyorsun abi? O başlattı dedi madenci. Hayır durdurdu. Tokat atarak kalabalığa bundan fazlası yok dedi. Kanun var diye bağırdı. Polislere söylüyordu kanunu, asıl onları hatırlatıyordu. Madenci bu savunmayı dinlemek istemiyormuş gibi sinirle güldü. Halinde mürşidin ilk kez gördüğü bir hiddet vardı. Pehlivan iyi adamdır diye devam etti. Sözü dinlenir. Onun hareketinin üstüne hareket olmaz. Madenci iyi ki olmadı dedi alaylı bir gülüşle. Adama taş attılar. Polis arabasının peşinden koştular. Delirmiş gibiydiler. İşte ancak o kadarını yapabildiler. Madenci bir süre mürşidin yüzüne baktı. Anlamıyorum dedi. Gerçekten anlamıyordu. Bir üzüm tanesi aldı eline. Evirip çevirdi. Mürşidin sözlerinden ikna olmasa da kabullenmiş gibi attı ağzına. Yüzü buruştu. Çok ekşi bu dedi. O yüzden dağıtıyor ya dedi mürşid. Tatlı olsa satardı. Madenci güldü birden. Bir şeyler yumuşadı havada. Isındı. O kadar da iyi bir adam değilmiş. Melek demedim ki. Pehlivan mı gerçekten? Gençliğinde pehlivandı. Efsane güreşçiydi pehlivan. Mürşit'in çocukluğunda o da delikanlıydı. Oturak kündesi çok meşhurdu. Gençken kasabaları dolaşıp güreştiğini, önüne her çıkanı yendiğini anlattı madenciye. Babası hayranlıydı. Oturma odasında kisvetli bir resmi asılıydı. Hatta bir sene Kırkpınar'a gitti, yağlı güreşlere. Gitmeden önce herkesle helalleşti. Niye diye sordular, yenilirsem dönmem dedi. Gitti, altın kemerle döndü. Kazandığı parayı pavyonlarda yedi ama. Ne iş yapar? Çiftçi. Şehirde oturuyor ama köylerde çok tarlası var. Bir sürü rençber çalıştırıyor. Oğulları duruyor başlarında. Susuz Tepe ile yol vermezin arasında. Büyük bağın da sahibi. Bağa doğru dürüst baktığı yok. Ama ihmal ettikçe mahsul inadını artıyor. Üzümü sofralık değil. Çok ekşi. Alıcı çıkmıyor. O da şarap fabrikalarına satmamak için bedava dağıtıyor. Dayanamamaktan korkuyormuş, öyle diyor. Paranın yüzü yumuşaktır. Zayıf anıma denk gelir, satıveririm. İyisi mi dağıtayım gitsin diyor. Eskiden şarapçı marapçı demez, satardı. Hatta bir vermut fabrikası vardı güneyde bir yerlerde. Oradan her yaz Mercedes arabalı bir adam ayağına gelir. Bağın mahsulünü daha korukken peşin parayı alırdı. Şimdi her sene mahsul olgunlaşınca elden çıkarmak telaşına düşüyor. Şiracılara, pestilcilere yalvarıyor. Kimse almayınca parasını cebinden verip hamal tutuyor. Küfelere yükletip sadaka niyetini mezbeliğe gönderiyor. Kanını da işte böyle konu komşuya dağıtıyor. Madenci hacı mı diye sordu. Değil dedi mürşit. Her sene niyetleniyor ama nedense hala gitmedi. Güldü madenci. Sesi buruklaştı. Belki daha işleyecek günahı vardır. Vardır. Kimin yok ki dedi mürşit. Eskiden küfelik oluncaya kadar içerdi. Ama kızı intihar ettikten sonra tövbe etti. O gün bugündür içmiyor. İntiharı duyunca madencinin yüzünde bir şey patlayıp dağıldı. Kapkara oldu yüzü. Niye intihar etti kızı? Yaşamak ağır geldi herhalde, ne bileyim. Sevda dediler ama değil. Olsa bilirdik. Değilse niye sevda dediler ki? Bir tek sevda yüzünden intihar edenleri affediyorlar da ondan. Sen hiç borç yüzünden intihar edenin arkasından Türkiye kıldığını duydun mu? Kızı güzel miydi? Ne güzel ne çirkin. Sessiz soluk bir kızcağızdı dedi mürşit. Ama yoktu sanki. Burnunun dibinde duruyor olsa fark etmezdin. Çirkin olmaktan daha beter bir şey bu. Fark edilmemek. Pehlivan kızını sever miydi? Çok. Oğullarına göstermediği ihtimamı ona gösterirdi. Buna rağmen yaşam arzusu verememiş. Öyle dedi cenazesinde. Bir kere dolu dolu güldüğünü göreydim. O bile yeterdi diye ağladı. Doğuştan kederli bir kızdı. Tek tük de olsa isteğini çıkıyordu. Ama kendisine değil, babasının malını mülkünü istediklerini biliyordu. Gururuna yedirip hiçbirine olur demedi. Zaten 30'u geçince mal mülk hatırına bile isteyeni kalmadı. Ardında bıraktığı kağıdı, baba çok yoruldum yazmış. O kadar. Başka tek kelime yok. Pehlivan acısına dayanamaz. Çok geçmeden ölür sandık. Ama tersi oldu. Sanki kızının yaşayamadığı yılları ömrüne ekledi. Nasıl intihar etti? Yol vermezin uçurumuna atlamış. Ölüsünü jandarma çıkardı yukarı. Bütün kemikleri kırılmış. Çıkaran az subay kızı kaldırdık. Bir çuval çakıl taşı gibi sedyeye koyduk dedi. Gasilhanedeki kadınlar cenazesini yıkarken fenalık geçirmişler. Kemikleri bilye gibi oynuyormuş ellerinin altında. Madencinin bakışlarının gölgelendiğini fark etti. Yapılması gereken şeylere dair belirsiz sözlerini hatırladı. Yapmazsan intihar bile paklayamaz seni dediğini. Korktu onun için. Anlatsın istedi. Ama madenci fazlasıyla suskundu yine. İçini yakan şey her neyse anlatacak gibi görünmüyor. Mürşit nasıl konuşabiliyoruz ki biz hala diye düşündü. Bu gece tanık olduklarımızdan sonra nasıl rakı içebiliyoruz? Hatta nefes alabiliyoruz. Ama insan böyle dedi sonra. İnsan yeryüzü kadar ağır bir yükü bir kadehin başında sırtından indirebiliyordu. Hiç böyle şeyler olmamış. O korkunç an hiç yaşanmamış gibi zamanın kuyruğuna takılıp gidebiliyordu. Tamam, eksiliyordu. Tükenmekle arasında bir adım kalıyordu ama devam edebiliyordu. Cumhur henüz rüyasına girmemişti. Günahı zihninin aydınlığına çıkmamıştı. Ama kafasında bir şey uğuldamaya başlamıştı. Deprem öncesinde yer altından gelen sesler gibiydi ve kaynağını bilemediği için müthiş korkutucuydu. Karşılara baktılar. Yarışma programı bitmişti. Pehlivanın ışığı sönmüştü. Peynirciye taş atan torunları da yatmıştı. Otelin üst kattaki odalarından birinin penceresi açıldı. Biri aşağıya bir izmarit attı. Ateşi birkaç saniye kıpkırmızı parladı. Sonra yavaşça söndü. Ortalık tamamen sessizliğe gömüldü. Gözlerini diktikleri, iç içe geçmiş, türlü hayat atıklarıyla dolu, biçimsiz ve perişan, avlular karardı. Madenci çocukların var senin dedi ansızın. Cümlesi taş gibi düştü aralarına. Madenci buna imreniyor muydu? Yoksa karanlık ve zorlu bir şey mi işaret etmek istiyordu? Mürşit anlayamadı. Var dedi. Sesi karşılığı verilemeyen bir sevgiyle, yitik bir şeye duyulan özlem arasında bir yerden geldi. Onun için de bulundukları anın çok uzağına attı. Zamanın dışında bir yere. Niye söyledin ki bunu? Ne bileyim dedi madenci. Yani yaşaman lazım, öyle değil mi? Senin yaşaman lazım değil mi? Madenci omzunu silkti. Bilmiyorum dedi. Yaşamanın bir sebebi yok dedi Mürşit. Sebebi biz uyduruyoruz. Yaşamak bu demek. Hayat denen bu şeyi sürdürebilmek için sebep yaratmak. Yani aslında bir anlamı yok diyorsun. Aslında hayat diye bir şey yok diyorum. Bizim hayat dediğimiz bir şey var. Madenci Mürşit'e baktı. Düşünceli gözlerle. Bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açmıştı. Sanki bir araya gelmek istemeyen kelimeleri toparlamaya çalışıyordu. Ama derin bir nefes almakla yetindi. Mürşit tuhaf bir şey hissetti. Sıcak ama ağrılı, hakiki bir dostluk duygusu. Olgunlaşınca kendiliğinden dalından kopan bir meyve gibi. Derin bir acı düşecek aralarına, kelimeler halinde, zamanı gelince. Bu kelime Selin'den sonra, birbirlerini bir daha hiç görmeyecek olsalar bile, ayrı şehirlere düşmüş, ikiz kardeşler gibi birbirlerini hissedecekler. Gece tanık oldukları olayın ruhsal yorgunluğu ikisini de sarmıştı. Mürşit ayakta duracak hali kalmadığını düşündü. Şükran peynircinin başına gelenleri duymuştur. Hayatın böyle sıra dışı anılarını paylaşmak, eşleri birbirine yakınlaştırır. Normal insanları tabii, hayata devam etmek için kendine sebep uydurmak ihtiyacı duymayanları. Mürşit normal bir adam olmadığı için Şükran ona bir şey sormayacak. Sokakta ne olup bittiğini başkalarından öğrenmiş, sonra da yatıp uyumuş olacak. Madenci yorgunluğun Mürşit'in omuzlarına çökmüş olduğunu gördü. Çok geç oldu dedi. Hadi gidelim de yatalım artık. Bu gece nasıl uyuyabileceksek? Mürşit'in cevabını beklemeden her zamanki gibi yarısını yiyebildiği kebap paketini aldı. Avlunun kireç boyası çoktan dökülmüş. Yıkık duvarın üzerine koydu. Kediler kebaba üşüştü yine. Avluyu lobiye bağlayan alçak geçitten geçtiler. Lobi neredeyse karanlıktı. Bronz apliklerden biri yanıyordu sadece. O da çevresinde ışıklı bir halka yaratıyordu ancak. Madenci, iyi geceler dedi merdivenlere yönelirken. Mürşit, sana da dedi, Allah rahatlık versin. Madenci vermiyor ki der gibi baktı. Karanlıkta kayboldu. Bastığı ahşap basamaklar gıcırdadı bir süre. Mürşit, dedesinden kalma. Beni kaldırıp atın diye bağıran eski koltuğa oturdu. Ayakları eve gitmek istemiyordu. Bir sigara daha yaktı. İçini dayanılmaz bir ağlama isteği dolduruyordu. Ama gözleri acıyacak kadar kuruydu. Bir süre öylece oturdu. Sigarası bitince kalktı. Camlı kapıyı açıp çıkarken Noel çanı takırdadı gene. Yürümeye başladı. Kendini Ağustos sanan Eylül gecesinin içinde adımları müthiş ağırlaşmıştı. Sanki yer çekimi artmıştı. Bir ağrı bacaklarının bütün gücünü alıp götürüyordu. Eve geldiğinde kayınbiraderinin bu şehir için pahalı sayılan arabasını kapının önünde gördü. Yine aynı anda iki şey hissetti. Yine iki karşıt duygunun çapraz ötesinde kaldı. Kayınbiraderinden ve ona ait her şeyden tekrar tiksindi. Aynı anda oğlu eve dönmüş olduğu için rahatladı. Başka türlü bir insan olmasını hayal ettiği oğlu, eli sopalı güruhun içinde yer almadığı için ferahlamıştı. Özgür aralarında değildi. Ama ya bir dahakine olursa? Bu şehir durmayacak ki. Bu şehrin içinde bir canavar uyuyor. 11. ayrımın sonu. Sayfa 107.